Ayrım 12, sayfa 208. İkinci, çatışma kuramı. Diyalektik model. Diyalektik kavramını ilk kez kullanan Wilhelm Friedrich Hegel'dir. Parantez içinde 1770-1831. Kavram, bir karşılıklı ilişkiler olgusunu ya da etki-tepki sürecini belirtir. Evrendeki her şey, her nesne kendi bünyesinde kendi negatifini veya karşıtını yaşatır. Her varlık çift kutupludur. İyiler ve kötüler, fakirler ve zenginler, erkekler ve dişiler, yöneticiler ve yönetilenler gibi. Hegel'in diyalektik varoluş teorisine göre madde, doğaüstü evrensel düşünceden, parantez içinde geist, türemiştir. Evrende madde olarak görülen nesneler evrensel bir düşüncenin görüntüleridir. Tek mutlak varlık olan evrensel düşünce bir farklılaşma ve çelişme süreciyle cisimlerde gerçekleşecektir. Bu oluşumda her gerçek, tez, antitez, sentez aşamalarından geçecek ve sentez aşamasında nitelik bakımından değişmiş, bütünlüğüyle yeni bir gerçek olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sentez bir fıtrat diyalektiği içinde bünyesinde daima kendi karşıtı ve çelişkisini taşıyan yeni bir tez olarak ortaya çıkmaktadır. Oluşum fasılasız sonsuza dek devam edip gidecektir. Marx, parantez içinde 1818-1883, Hegel'in çelişme olgusunu bütünüyle kabul etmekle birlikte yönteminin biçimsel görünümünü tümüyle değiştirmiştir. Maddenin düşünceden doğduğunu varsayan Hegel'in idealist diyalektiği, Marx'ta düşünceyi maddeden ya da evrensel ilkeyi toplumsal yapıdan üreten maddeci diyalektiğe dönüşmektedir. Sosyal değişme kuramları içerisinde diyalektik modeller olarak da nitelenen diğer bir yaklaşım, Marx'ın çatışma kuramıdır. Marx'a göre sosyal değişmenin nedeni, ekonomideki üretim ilişkilerine uzanan toplumsal sınıflar arasındaki çatışmadır. Engels ile birlikte yazdığı Komünist Manifestosu, bugüne kadar ola gelmiş bütün toplumların tarihi sınıf çatışmaları tarihidir bildirisiyle başlar. O bununla sosyoekonomik bakımdan farklı sınıfların düşman olarak birbirleriyle sürekli çatıştıklarını ve bu çatışmaların sonucunda toplumun nasıl geliştiğini vurgular. Marx için sınıf mücadelesi, tarihin hareket halindeki gücü, parantez içinde motor of history, toplumsal değişimin temel dinamiğidir. İnsanlığın tarih boyunca ekonomik güce sahip olmaya ilişkin çatışma olgusu içinde yaşadığının ileri sürülmesi, Marksist sosyolojinin temel varsayımıdır. Marx, ekonomik kaynakların çoğunun sayılı ellerde toplandığı ve geri kalan toplumun bu azınlık varlıklı sınıf için çalışmaya mahkum olarak onların insafına terk edildiği bir üretim biçiminin tarih boyunca var olduğunu iddia etti. Bu anlayışta üretim araçlarının denetim ve mülkiyetini elinde tutanlar bir sınıfı ve sadece onların işine bağımlı olanlar diğer sınıfı teşkil ederler. Diyalektik modeldeki çelişme yasasına göre her varlık veya olay karşıtını ve kendi çelişkisini bünyesinde taşıdığından üretim ilişkileri iki sınıf arasında bir çatışmaya sebep olacaktır. Üretim araçlarına sahip olanlar işçilerin ürünlerini ellerinde tutarak onları sömürmeleri ve böylelikle gücün toplum içindeki adaletsiz dağılımı çatışmayı kaçınılmaz kılar. Ekonomik gücü olmayanlar bu güce kavuşmak için, üretim güçlerini elinde tutanlar ise bunu kaptırmamak için sürekli çatışacaklardır. Güce sahip olmayanlar güçlendiği zaman ise bu kez başkaları ekonomik gücü onlardan almak için mücadele edecektir. Parantez içinde Özkalp 359. Marx, sosyal değişimi hem evrimsel bir süreç hem de sınıfsal mücadele ve çatışmanın en son çözülme aşamasında gerçekleşecek radikal bir dönüşüm olarak açıklar. Toplumsal tarih sömüren ve sömürülen sınıflar arasındaki çatışmanın hikayesidir. Toplum, sınıflar arası çatışmalar bakımından birbiri ardından gelen komünal, köleci, feodal, kapitalist ve sosyalist aşamalardan geçer. Her aşamada çatışan sınıflar değişmiştir. Bu çatışma kapitalist toplumda üretim araçlarına sahip olan burjuva sınıfı ile emeğini satan veya kiralayan emekçi sınıf arasında gerçekleşir. Modern dönemde yükselen kapitalist sınıf, feodal aristokrasinin hakimiyetine son verdi. Aynı şekilde işçi sınıfı, parantez içinde proletarya da gelecekte onların yerini alacaktır. Parantez içinde Tolan 1996-21. En son aşamada, parantez içinde sosyalizm, sınıfların ve dolayısıyla çatışmanın ortadan kalkması ile toplum dengeye ulaşır. Marksist çatışma kuramına göre insanlar çıkarları için mücadele eden bir yapıya sahiptirler. Eğer insanlar çıkarları için çaba göstermiyorlarsa, kendi çıkarları için çalışan bir sosyal sistem tarafından kandırılmışlar demektir. Fikirler ve ideolojiler, gücü ellerinden bırakmak istemeyen sınıfın çıkarları doğrultusunda kurgulanır ve onlarla ezilen sınıfın çıkarlarının farkında olması engellenir. Farklı sınıf çıkarlarının birbiriyle bağdaşması mümkün değildir. Zira bir sınıfın ekonomik anlamdaki kazancı ancak diğer sınıfın emeğinin sömürülmesiyle sağlanır. Marksizmin görevi, sömürüldüğünün farkında olmayan proleterlerde sınıf bilincini uyandırmak ve onlarda sınıf mücadelesini başlatmak suretiyle değişim ve devrime önayak olmak ve böylelikle komünel topluma geçişi sağlamaktır. Parantez içinde Bilgin 2009-51. Çatışma kuramının eleştirisi. Sınıf mücadelesine ve sosyal değişmeye dayalı bu diyalektik ve lineer parantez içinde çizgisel şemanın diğer toplumlar şöyle dursun, Batı toplumları için bile ihtilaflı olduğunu ortaya koymuştur. Kapitalist toplumlarda sosyal çözülme ve kutuplaşma ile kapitalizmin çökeceğine ya da işçi sınıfının gittikçe fakirleşeceğine dair günümüzde herhangi bir işaret de görülmüyor. Üstelik sosyalist toplumların çözülme sürecine girerek birer birer ortadan kaybolmaya başlaması söz konusu teorinin eksikliğinin ya da yanlışlığının bir göstergesidir. Marx'ın kapitalizmin mezar kazıcıları olarak düşündüğü Avrupalı işçiler günümüzde fakirleşmemiş, aksine gelir düzeyleri artmış, yaşam standartları yükselmiş, el emeğine dayalı ya da mavi yakalı emek gücünün yerine el emeğine dayanmayan ya da beyaz yakalı iş gücü göreceli olarak gelmiştir. Aradan 100 yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen mezar hala kazılmayı beklemektedir. Parantez içinde Giddens 1997-68. Batı'da Marx'ın düşündüğü devrimsel dönüşüm hareketleri ve sınıf çatışmaları Giddens'a parantez içinde 64 göre 19. yüzyılın karakteristiği olan medeni, siyasal ve sosyal haklardan müteşekkil 3 tür vatandaşlık hakkının gelişmesiyle gittikçe daha da yumuşamıştır. Bunlardan ilki olan medeni haklar, kanun önünde eşitliği sağlayan haklar demetidir. İkincisi, her şeyden önce evrensel anlamda seçme seçilme ve siyasal parti kurma hakkı olan siyasal haklardır. Üçüncüsü ise işsizlik tazminatı, sağlık yardımları, toplu pazarlık gibi sosyal güvenlik haklarıdır. Bunların içerisinde bilhassa siyasal hakların gelişmiş ülkelerde yaygınlaşması, işçilere parlamenter sistemde çıkarlarını temsil etme imkanı sağlamak suretiyle kapitalist sınıfın gücünü sınırlamada önemli rol oynamıştır. Birlikte ele alındığında bu gelişmelerin sınıf çatışmalarının seyrini göze çarpar biçimde değiştirdiği söylenebilir. Evrimci kuramın eleştirisi. Toplumların evrimleşme sürecini Darwin'in doğal ayıklanma varsayımıyla eşdeğer gören evrimci modele ilişkin bir genel değerlendirme yapmak gerekirse, toplumların gelişim süreci evrimci modelin ileri sürdüğü gibi tek doğrultulu, parantez içinde unilineer ve tek yönlü olmadığı hususu çok açıktır. Toplumlar sürekli gelişmeyip zaman zaman geri çekilmeler ve çözülmeler yaşamaktadırlar. Tek çizgili bir doğrusallık olsaydı bugün geleneksel ve kırsal toplumlar hiç görülmez ve onların yerini bütünüyle modern kent toplumları alırdı. Evrimci model, değişim sürecini sanki bir toplumun yapması gereken tek şey asansöre adımını atmakmışçasına kayıp giden ve adeta otomatik olarak şekillenen bir aşamalar dizisi gibi göstermektedir. Oysa tek çizgili doğrusallık yerine çok çizgili doğrusal değişim modellerinden de bahsedilebilir. Parantez içinde Burke 1994. Ülkeler zamanla farklı sistemlere sahip olmakta, bazen mevcut sistem yıkılarak bir öncekine dönüş yapabilmektedir. Ayrıca hiçbir toplum dünyanın geri kalanından yalıtılmış bir halde değildir. Uygulamada kültürler arası karşılaşmaların kışkırttığı birçok sosyal değişim örnekleri bulunabilir. Bunların başında da fetihler gelir. Antropologlar bu süreci tartışmak için kültürleme kavramını geliştirmişlerdir. Kültürleşme, parantez içinde acculturation, iki farklı sistemin arasındaki ilişkiyi ve kültürel alışverişi anlatmak için kullanılırken, kültürleme, ilişki halinde bulunan iki kültürel sistemden egemen olanın kendine ait değerleri ve anlamları diğerine aktarması, onu kültürlemesidir. parantez içinde Bostancı 2318. Sömürgeci Batı'nın Asya ve Afrika'daki kolonilerine kendi dillerini baskı sonucu dayatması bir kültürlemedir. Tarihin muhtelif dönemlerinde kendi resmi eğitim sistemlerini, din ve inançlarını yerlere benimsetmeye çalışan işgalciler görüle gelmiştir. Bütün bu durumlarda yeni gelenler geleneksel seçkinleri bir kenara itmişlerdir. Kısacası toplumların basit, ilkel ve savaşçı yapılardan gelişmiş ve barışçı yapılara doğru evrildiği düşüncesinin tarihsel gerçekliklerle uyuşmadığı açıktır. 3. Yükseliş ve çöküş kuramları. Yükseliş ve çöküş kuramları toplumların canlı bir organizma gibi doğup geliştikleri ve en sonunda ölerek yerlerini başkalarının aldığını savundukları için döngüsel yaklaşımlar adını da almaktadırlar. Organizmacı da denilen bu modelin öncülerinden İbn Haldun, sosyal değişmeyi umran, asabiyet ve tavırlar teorisiyle açıklamaktadır. İbn Haldun'un devletin aşamaları görüşüyle sosyolog Pareto'nun elitlerin dolaşımı kavramı arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır. Bir yönüyle ilerlemeci de sayılan sosyal tarihçi Ad Toynbee de uygarlıkların doğuş ve çöküşlerini açıklamaya çalışırken organizmacılığı dinamik bir unsur olarak kullanır. Uygarlıklar canlı organizmalar gibi doğar, büyür, güçlenir ve olgunlaşırlar. Olgunlaşma esnasında bir katılık ortaya çıkar. Bu katılık toplum herhangi bir meydan okumayla karşılaşıncaya kadar devam eder. Onun meydan okuma ve karşı koyma, parantez içinde challenge and response kuramına göre büyük uygarlıklar buna boyun eğmez ve karşı koyarsa yeni bir dinamizm kazanarak gelişmesini sürdürür. Samuel Huntington'un Sovyetler Birliği'nin dağılmasına müteakiben ilk olarak 1993'te yayınladığı Medeniyetler Çatışması kuramı da Toynbee'nin bahsedilen kuramıyla yakından ilintilidir. B. Sosyal değişme karşısında din. Bir dinin dünya ve ahiret yönelimine ilişkin içerdiği itikadi ilkeler onun toplumsal değişim karşısındaki tutumunu gösterir. Dini sosyalleşme sürecinde oluşan tanrı tasavvurlarının zihniyet kalıplarının insan eylemine doğrudan etkisi vardır. İnsanı eylemlerinde özgür tutup tutmama açısından din genellikle iki zıt yönlü işlev görür. Değişimlerin manivelası veya motor gücü olabileceği gibi bazı durumlarda değişimi engelleme aracı olabilir. Bu itibarla burada din ve sosyal değişme ile ilgili teoriler birbirine zıt iki yaklaşım çerçevesinde ele alınacaktır. 1. Değişimi engelleyici faktör olarak din. Temsilcileri arasında Durkheim'in de olduğu bir görüşe göre din, bazı durumlarda istikrarı, geleneği ve statikoyu devam ettirme aracı olabilir. Marksist sosyologlar bunun da ötesine geçerek dinin bir sosyal değişim dinamiği olarak ele alınmasına karşı çıktılar. Marx'a göre din, insanlara içinde yaşadıkları gerçek durumları perdeleyen, sosyal eşitsizliği doğal ve kabul edilebilir göstererek meşrulaştıran bir inanç ve pratikler sistemidir. Muhafazakar bir güç olarak din, sosyal eşitsizliği meşrulaştırmakla insanların sosyal eşitsizliğe meydan okumalarını da engeller. Parantez içinde Bird 149-184. Bu anlayışta ekonomik altyapının belirlediği üst yapı kurumu olarak din, afyon işlevi nedeniyle sosyal değişmeye set çeken güçlü bir frendir. Aktay'ın ifadesiyle parantez içinde 143, belli bir ilahiyat yorumunda ve tasavvurunda bir sosyal değişim dinamiği ihtimali görmek, sosyolojinin bu kitabına pek uymaz. Buna mukabil, dini faaliyetlerin muhafazakar etkilerinin yatsıma eğiliminde olan Weber, dinleri dünya tutumları açısından iki türe ayırır. Bazı dinler öte dünyacıdır. Parantez içinde otherworldly. Tam dindar olmak istiyorsanız ruhban hayatı yaşamalısınız. Söz gelimi, keşiş olarak bir manastırda inzivaya çekilmelisiniz. Bir kısım dinler de bu dünyacıdır. Parantez içinde thisworldly. İnsanlar büyük toplumla iç içe olmalıdırlar. Söz gelimi Tanrı'nın kendilerine bahşettiği meslekte sıkı çalıştıklarında ancak o zaman dindar olabilirler. Her iki din tipinin ortak tarafı doğaüstü, tinler, tanrılar ve benzeri şeylerle bağlantılı olarak öte dünya inancı içermeleridir. Parantez içinde Bird 19-32. Weber burada açıkça Protestanlığı önceleyen bir genelleme yapar. Protestanlık bu dünyaya yönelik bir din olduğu için sosyal değişime yolu açıyorken, öte dünyacı diğer dinler değişime imkan tanımazlar. Onun açısından Protestanlık dışındaki dinler toplumun mevcut toplumsal ve ekonomik düzeninin haklı çıkarılması ve meşrulaştırılmasına hizmet etmektedir. Böylesine bir tasnif oldukça sorunludur. Bununla birlikte bir inanç sistemi, parantez içinde örneğin Hinduizm, Tanrı tarafından verilen ve kontrol edilen sosyal dünyanın daha yaşanılabilir kılınmasına yönelik insani çabayı, kaderi ilahiyeye karşı gelmekle eşdeğer görüyorsa, burada değişim ihtimali yok denecek kadar azdır. Hinduizm'de kastların sosyal akışkanlığından son derece sakınıldığı için, orada mevcut sosyal yapı eleştiri dışında tutularak büyük ölçüde değişmeden kaldı. Sebep-sonuç ilişkisini gösteren tanrısal kaynaklı karma, parantez içinde dharma, prensibine göre insan sonu olmayan bir tenasüh, yeniden doğuş, parantez içinde samsara, reincarnation, zinciri içerisinde gidip gelmektedir. Ölüm bir yokluk değil, bir halden diğerine geçiştir. İnsan geçmişte ne yapmışsa gelecekte onun karşılığını görecektir. İnsan şimdiki hayatında ortaya koyduğu performansla bir sonraki yaşam biçimini tayin eder. Tekrar dünyaya geleceğine inanarak yapacağı iyi amellerle gelecekteki hayatını garanti altına almaya çalışır. Böylelikle ruhun farklı kimliklerle birçok kez dünyaya geldiği biçimindeki karma inancı, halkın toplumsal hiyerarşideki konumunu meşrulaştırmaya hizmet etmekte ve şu anki hayatlarında şanssız olanlara gelecek hayatlarında daha iyi konumda olacakları umudunu vermektedir. Bu tür dinler sosyal yapının kişinin geçmişteki eylemlerin sonucu olduğunu vurguladıkları için mevcut düzeni meşrulaştırarak sosyal değişmeyi engellemektedir. Parantez içinde Thompson 2004-55. Kast sisteminde doğan bir fert, dini sistem gereği ömür boyu aynı kast içinde kalmak zorundadır. Hali hazırdaki tutum ve tavırlarına bağlı olarak ancak bir sonraki doğumunda kast değiştirebilir. Kast görevinin ifası, müteakip doğumlarda daha iyi sosyal şartlar içinde daha yüksek bir kasta götürür. Kasta sadece doğumla girilebildiğinden sosyal tabakalaşma içinde hiç kimse kendi arzusuna göre yükselip alçalamaz. Aynı kasttan eş seçer ve bu kast içinde ölür. Üstelik hiç kimse aşığı kastlar karşısında sosyal bir tutum da benimseyemez. Sosyal şartları düzeltmeye kalkmak demek, kutsal prensibin ebedi sistemine müdahale etmek demektir. Bir şahsın daha evvelki hayatında işlediği fiillere karşılık olarak şu an şanssız yaratıldığına bir kere inanıldı mı, bu dünyadaki sosyal durumunu değiştirmek için yapacak bir şey kalmamaktadır. Bunların hepsi hak edilen bir kader olarak düşünüldüğü için sosyal hayatın eşitsizliklerine katlanılmaktadır. Parantez içinde Menshing 1994-47, Gündüz 1998-213. Kast sistemi insan haklarının en önemlilerinden birisi olan bireysel çabayla statü elde etmek hakkını yok etmiş ve yukarı doğru sosyal hareketliliği engellemiştir. Bu katı yapı çok uzun süre egemen olduğu için Mahatma Gandhi dönemine gelinceye kadar Hindistan'da sosyal problemler ve sosyal reformlar pek gündeme getirilememiştir. Günümüz Hindistan'ında kast sistemi. Merkezden uzak bölgelerde aşağı katlardan bir kızla evlenmek üzere yazışan bir gencin yakınları tarafından demir yoluna atılarak öldürülmesi, artık giderek azalsa da ölen kocasıyla birlikte geride kalan eşin yakılması ve benzeri haberler bugün bile Hindu medyasında kendine yer bulabilmektedir. Bu toplumda sosyal etkileşim nedeniyle bazı Hintli Müslümanlar arasında da kast evlilik sistemi geçerliliğini korumaktadır. Buna karşın günümüzde kastın katı kurallarının dışına çıkarak kendilerine yeni ufuklar çizen Hintliler de yok değil. Artık kastın kısıtlayıcı etkisinden kurtulmayı başarabilen yeni iş adamları ortaya çıkmakta. Kast sisteminin küllerinden yeni bir tüccar sınıfı doğmaktadır. Oysa onların büyük babalarının Hindu tapınaklarına girmesine ve daha yüksek kastlardaki insanların yanında durmasına izin verilmiyordu. Güney Hindistan'da aşağı bir kastın üyeleri artık hor görülen vasıfsız işçiler olmaktan çıkıp zengin iş adamlarına dönüşmesi, kast sisteminin ülkenin çoğu kesiminde ekonomik kalkınmayı nasıl engellediğine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Günümüzde Hindistan'ın güneyi ülkenin geri kalan kesiminden sosyoekonomik yönden çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Güneyde yaşayanlar daha çok para kazanıyor. Eğitim seviyeleri daha yüksek ve daha çok yaşıyorlar. Son 50 yıl içinde kas sisteminin çökmesi bunu etki eden önemli bir faktördür. Hint anayasası binlerce yıl Hint yaşamına hükmeden ve bir sosyal hiyerarşi oluşturan kastı ortadan kaldırdı ve en diptekilerin yükselmesini sağlamak için bir kota sistemi koydu. Yine de gözlemcilere göre üst tabakaların söz sahibi olduğu çoğu alanda kast ayrımı devam etmektedir. Parantez içinde Paul Green 2010 A. Hinduizm örneği dışında günümüzde sınıf sisteminin imkanlarından da yararlanan Hristiyan ve Müslümanlara ait birçok dini hareketin bu dünyayı değiştirmeye yönelik yoğun arayış ve çaba içerisinde görünmesi, dini inançların sosyal değişimlerin oluşumunda ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. İkinci, değişim faktörü olarak din. Dinin değişimdeki etkin işlevini anlayabilmemiz için sosyal değişimi etkileyen dini faktörlerin neler olduğuna ilişkin aşağıdaki alt başlıklara bakmamız gerekecektir. A. Dini inanç ve pratiklerin niteliği. Dini inanç ve pratikler, Hinduizm örneğinin aksine sosyal değişimde her zaman engelleyici bir işleve sahip değildir. Sosyal değişimde düşüncelerin, özellikle inanç sistemleri ya da ideolojilerin rolü, değişmenin nedenleri arasında sıkça zikredilen bir konudur. Zira din, toplumsal eylem için çoğunlukla bir motivasyon ve olayların akışı üzerinde bir düşünmedir. Dini düşüncenin toplumsal eylem için nasıl bir motivasyon olduğuna dair örneği, belli din veya zihniyet dünyaları ile sosyal ekonomik yapı arasında doğrudan sosyolojik ilişkiler kurmanın kapısını aralayan ilk sosyolog olarak Weber'den verebiliriz. Weber, sosyal değişme konusunda Protestan inanç ve değerlerinin önemine vurgu yaparak Protestan ahlaki ile kapitalizmin ruhu arasında kurduğu ilişki, kendisinden sonra konuya yaklaşımda önemli bir alternatif yol haritası oluşturmuştur. Avrupa'da ve Amerika'da sanayileşme ile birlikte yaşanan ekonomik ve maddi gelişmenin zihinsel arka planına dikkat çeken Protestan ahlakı tezi ile sosyoekonomik yapı arasında kurulan ilişkinin nedenleri üzerinde 4. bölümde durmuştuk. Farklı olarak burada Protestan ahlakı tezlerinin muhtemel uzantılarını masaya yatıracağız. Parantez içinde Aktay 145. İlk olarak Protestan ahlakıyla ilgili temalarda birkaç hususa birden vurgu yapıldığı görülür. Bununla hem çok çalışmayı ve dünya nimetlerinden az yararlanmayı öngören asketik püriten ahlakına hem de aydınlanmacı özerk özne düşüncesinin yine Protestan bir sorumluluk ahlakıyla birleşerek kendi kaderini tayin etmesine ve belirli davranış kodlarını üretmesine yönelik bir vurgu vardır. Modern kendi eylemlerinin yaratıcısı, kendine yeter, egemen özne düşüncesi en iyi protestanlıkla buluşarak etkinliğini icra etmiştir. İkincisi, burada genellikle yüzleşilmeyen, cevabı atlanan soru, kapitalizmin sadece Protestan bölgelerde meydana gelmiş olması değil, aynı zamanda Katolik toplumlarda da çok yayılmış olduğudur. Bununla bağlantılı başka bir gerçek, insan eylemiyle ve özne teorisiyle ilgili olarak Protestanlığa bir çeşit mutezililik atfetmenin yaygınlığına rağmen, aslında Martin Luther'deki kaderci vurgunun, Tanrı'nın mutlak iradesi karşısında insanın sürekli evrilip çevrilen bir kul olmasının daha ağırlıklı olduğudur. Dolayısıyla Batı'da gerçekleşen değişimin ilişkili olduğu söylenen değerlerle Protestanlığın daha uyumlu olduğu düşüncesi oldukça abartılıdır. Kapitalizmin ortaya çıkmasını sağlayan değerlerle uyumlu Batı'da başka birçok din ve mezhep vardır. Nitekim bazı sosyologlar kapitalizmin ortaya çıkışında Protestanlığın abartılmış rolüne karşı Hollanda'daki Katolik ağırlıklı nüfusun Yahudilerin aktif finans ve ticari faaliyetlerindeki ağırlığını ortaya koyarken başka bazıları da kapitalizmin ortaya çıkışının zihinsel arka planıyla ilgili dinsel olmayan açıklamalar geliştirmeye çalışmışlardır. Ve nihayet sosyal olgularla zihniyet dünyaları arasındaki kurduğu ilişkiler bağlamında Weber bazen idealist yaklaşıma sahip bir sosyolog olarak da yorumlanmıştır. Oysa burada Weber tek yönlü etkiden değil, iki sosyal olgunun parantez içinde din, zihniyet ve ekonomi karşılıklı etkileşiminden söz etmektedir. Parantez içinde elective affinity. onun idealist bir sosyolog olarak yorumlanmasının aşağıda görüleceği üzere İslam'ı ilgilendiren bir tarafı da bulunmaktadır. Sosyal değişimde İslam'ın rolü. Sosyal değişimde zihniyet dünyalarının önemi dolayımında Weber'in söz konusu tezinin idealist kabul edilerek sonuna kadar işletilmesi durumunda, bunun İslam'a yönelik içselleştirilmiş oryantalizme kadar varabilecek oryantalist sonuçlarının da hesaba katılması gerekecektir. Şöyle ki, Weberci bir çerçeveye sadık kalarak zihniyet dünyaları üzerinde odaklanmanın bir sonucu, maddi gerçekliğin önemini azımsamak ise diğer bir dolaylı sonucu da kapitalizmin doğuşunda geçerli olan protestanlığın zihniyet örtülerini terfi ettirmektedir. Bu, aynı zamanda kendi dünyalarındaki zihniyetlerin gelişmeye uyumsuzluğunu kabul etmek anlamını da içerebilir. Nitekim Weber'in tesis ettiği ve takipçilerinin teamül haline getirdiği bu ilişki kurma yolu, son asırlarda İslam dünyasının bilim, teknoloji ve iktisadi yönden geri kalışının sebebi olarak doğrudan İslam dininin gelişmeye ket vurucu, toplumu gelişmeye motive eden unsurlardan yoksun oluşu ve dolayısıyla toplumsal gelişmeye uyumlu olmaması iddiasını da beraberinde taşımıştır. Bu durum Osmanlı'nın son zamanlarında şöyle formüle ediliyordu. İslam esas itibariyle terakkiye mani değildir. Aksine Hristiyanlık terakkiye mani olmaya daha müsait özellikler taşımaktadır. O yüzden İslam dünyasının geri kalmasının en önemli sebebi İslam'dan uzaklaşması iken, Batılı ülkelerin ilerlemesinin en önemli sebebi ise Hristiyanlıktan uzaklaşmalarıdır. Parantez içinde Aktay 146, Turner 1974, 145-192. İslam dünyasına oryantalist bakışın tam aksini temsil eden söz konusu formülü daha Cumhuriyet kurulmadan önce tersine çevirme çabaları görüldü. Geri kalışın nedeni olarak doğrudan İslam hedef tahtasına konularak reform talepleri dile getirildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren giderek ivme kazanan dinde reform girişimlerinin altında yatan temel etken, sosyal değişmeyi sağlama yönündeki potansiyeli nedeniyle İslam'ın ilerlemeye uyumlu bir sürümünün ortaya konulması arayışından başka bir şey değildi. Parantez içinde Aktay 146. Ayrıca İslam örneğinde olduğu gibi belli ilahiyat anlayışlarının toplumsal gerilikle ilişkilendirilmesinin retrospektif, parantez içinde geriye bakma, bir okuma biçimiyle ilişkisi kurulabilir. Bunun anlamı, kazananların hanesinde var olan her şeyi geriye dönük uzatmak ve olumlamak gibi bir sürecin işlediğidir. Oysa 18. yüzyıla gelinceye değin İslam toplumlarının kaydettiği gelişim düzeyi çok iyi biliniyor. Bugün bilim, teknoloji ve ekonomide kazanan taraf İslam dünyası olsaydı, muhtemelen sosyal bilimler şimdi protestanlık yerine eşari veya maturidi ahlakı ile toplumsal kalkınma arasındaki ilişkileri irdeliyor olacaktı. Nitekim orta çağlar boyunca İslam'ın yükselişi karşısında bazı batılı entelektüeller hayretlerini gizlemiyorlardı. Weber tam bir oryantalist mantıkla İslam medeniyetinin geçmişteki performansını Müslümanların şiddet, şehvete düşkünlük ve hileye başvurmalarının ürünü olarak değerlendirirken, parantez içinde Aktay 146, eserindeki bir konu başlığına Arapların talebesi Avrupa başlığını koyan Fransız tarihçi Guénard, İslam medeniyeti barbar Avrupa'nın terbiye edilmesinde en etkin rolü oynamıştır demekten kendini alamamıştı. Guénard, parantez içinde 1970-32-36, İslam'ın Müslüman toplumlarda tecessüm eden zarafet, incelik, terbiye ve güzel ahlaka ilişkin değerler manzumesinin Haçlı derebeyleri bile açıkça etkilediğini belirtir. Yine bir başka Fransız, Maxime Rodinson ise Cemil Meriç çevirisiyle yayınlanan kitabında İslam'ın tarihsel gelişimini büyüleyici buluyor. Parantez içinde Rodinson 1985 ve İslam uygarlığında son asırlarda beliren ekonomik düşüşün bizatihi İslami inanç ve değerlerden kaynaklandığını reddediyordu. Rodinson'a parantez içinde 1969 göre bu maddi koşullardaki değişimlerin sonucuydu. Ekonomik gelişme önündeki aşılması zor engelleri yaratmış olan asıl etken Avrupa emperyalizminin yol açtığı siyasal engellerdi. Sosyal değişmeyi bir olgu olarak kabul eden Kur'an-ı Kerim değişimin temel aktörü olarak toplumu görür. kast sistemini şiddetle eleştirir ve tüm insanları temel insan haklarından yararlanmaları açısından bir tarağın dişleri gibi müsavi sayar. Rat 13-11, Enfal 8-53. Öte yandan Kur'an sosyal değişmenin kaynaklandığı farklılıkları ve iş bölümünü de çok doğal karşılar. Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine dereceleri bakımından üstün kıldık. Parantez içinde Zuhruf 43-32, En'am 6-165, Şuara 26-227, Enbiya 21-105. Bugün birçok Müslüman organizasyonun eğitim, zikir, yayın, ticaret ve benzeri yollarla neredeyse tüm dünyada etkin faaliyet içerisinde olması söz konusu ilkelerin değişimini sağlayan pratik yansımaları olarak düşünebilir. Özetle, Protestanlığın bugünkü uygarlığın gelişimindeki etkisinin abartılı bir söylem olduğu anlaşılıyor. Diğer taraftan Protestanlığın aslında modernleşmenin temel felsefeleriyle hiç de uyumlu olmayan bir dizi teolojik özelliği de bu ilişkilendirmede gereğinden fazla azımsanmıştır. Örneğin, bir Protestan vaazını dinlediğinizde İslam'ın en irrasyonel sayılan bir yorumundan daha irrasyonel bir söylemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sonuçta kalkınma ile belli ilahiyat tasavvurları arasında bir ilişki var olduğu inkar edilemez olmakla birlikte bu ilişkinin yönü ve türü zannedildiğinden çok daha karmaşıktır. Parantez içinde Aktay 150. Dinin yoksul ve zayıfları koruması. Dinin Marx'ın tespitlerine haklılık verecek şekilde egemen sınıflara hizmet ettiğine dair özellikle kapitalist batıda yaşanmış örnekleri gösterilebilse de tarih boyunca her zaman aynı durumun ortaya çıktığı söylenemez. Her şeyden önce bir sorunsal olarak mazlum haklarının korunması meselesinin kutsal kitapların doktrinlerinde merkezi konumda bulunması, dinin teorik düzeyde öncelikle ezilen kesimlerin yanında yer aldığının açık bir göstergesidir. Ancak din yoksullara, ezilmişlere sadece destek vermekle kalmamış, bunun da ötesine geçerek çoğu zaman zulme karşı onların başkaldırısını da sağlamıştır. Esasen üç kitabı, Kitabi Dinin ortaya çıkışında bunu görmek mümkündür. Yahudilik, Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmüne karşı İsrailoğullarını kölelikten çıkarmak üzere yaptığı uzun yolculuk, Hristiyanlık bir ırkın üstünlüğüne ve emperyalist Roma oligarşisinin parçası haline gelmiş olan Yahudi din kurumuna bir itiraz, İslamiyet ise baştan itibaren egemenlerin adaletsizliğine, köleliğe ve kadınların ezilmişliğine karşı güçlü bir itiraz olarak ortaya çıkmıştır. Parantez içinde Aktay 89. B. Dinin toplum karşısında konumlanma biçimleri. Bir dine aidiyet toplum karşısında iki farklı görünümde karşımıza çıkabilir. Bizatihi toplumun içerisinde aktif ya da tüm gruplardan ayrı inziva halinde olabilir. Dinin aktif olarak toplum karşısında konumlanma biçimleriyle ilgili burada tanımamız gereken kavramlar resmi din, halk dini, yaygın din ya da paralel dindir. Bir toplumda dini birlik ve cemaatler toplum içindeki konumuna göre bunlardan bir tanesiyle isimlendirilebilirler. Resmi din, dinin temel kaynaklarına bağlı kitabi ya da ulema din anlayışıdır. Buna Sünni İslam, parantez içinde sahih doktrin anlamında ortodoks din de denilebilir. Dini kurumlar tarafından düzenlenen tüm inanç ve pratikler resmi din kapsamındadır. Bu tür din aynı zamanda devletin kontrolünde olan dindir. Resmi din ile kastedilen ve ana geleneğin dışında kalan ve daha çok dede kültü, batıl inanç, hurafe ve benzeri halk inanç ve uygulamalarını içeren heterodoks yapılar çoğunlukla halk dini, parantez içinde folk religion olarak isimlendirilir. Dini kurumların kontrolünde olmayan inanç ve pratiklere yaygın din, parantez içinde common religion da denir. Paralel din ise devletin denetiminde olmaksızın illegal dini örgütlenmelerdir. Kavram daha çok eski Sovyetlerdeki sistem karşıtı illegal dini örgütler için kullanılmıştır. Devlet sistemi içerisinde kendine yer bulan ve aleni bir baskıya maruz kalmayan tekelci din, muhalif vasfını büyük ölçüde yitirerek toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayan uyumlu ve uysal bir konumda görünür. devletle resmi ve gayri resmi bağları olan dini kuruluşları mevcut sisteme ya da statükoya karşı koyacak bir kurum olarak görmek oldukça zordur. Bu statükocu uyum ve uysallığın alternatif din anlayışlarının ortaya çıkışındaki etkenlerden biri olduğu söylenebilir. Buna mukabil dinin resmi organların dışında ayrı ve farklı bir kurum olarak görüldüğü toplumlarda onun toplumun diğer katmanlarıyla bütünleşme, parantez içinde entegrasyon ihtimali daha az, sosyal değişimde bağımsız bir faktör olma ihtimali ise daha fazladır. Resmi dini kuruluşlar, parantez içinde Diyanet, kilise, statükoyu destekleme eğilimindeyken, diğer dini grupların, parantez içinde tarikat ve cemaatler, statükoya meydan okuma ihtimali daha fazladır. Bu yüzden muhalif eğilimler içindeki tarikatlar, sosyal değişimi sağlamada daha belirgin role sahip olabilirler. Bunlar genellikle toplumun uç noktaları olarak nitelendirilirler ve toplumun değişiminden kaybedecek fazla şeyleri olmadığı için sadece muhalif olarak kalmazlar. Değişim için bizzat çaba da gösterirler. Nüfuz ettiği toplum ve diğer alanlarla yakın bir ilişki içerisinde olan din ise statüko ile koalisyona girerek değişimi önlemede önemli bir unsur teşkil edebilir. Parantez içinde Thompson 65. Diğer taraftan dinin sosyal bütünleşme ya da değişimde bağımsız değişken olarak etkin olduğu söz konusu görünümlerin dışında toplumdan ayrı ve içe dönük fakat marjinal bir görünümü daha var. İnziva. İnzivaya çekilen kişiye münzevi denir. Münzevilik, parantez içinde eremitizm, bu şekilde ayrılmaya izin veren ve ona belirli bir değer atfeden toplumlarda görülür. Örneğin Hindistan'da farklı hayat durakları içinde son aşama olan uzlete çekilme, parantez içinde sanyasin, safhasında milyonlarca insan isimleri dahil önceki sosyal kimliklerini tamamen terk ederek yoğun bir tefekkür hayatına girerler. Aile ve kast rollerinden özgürleşmeyi savunan Budizm büyük ölçüde ruhbani bir girişimdi. Parantez içinde Paden 42-62. Budizm'de kurucu figür Buda'nın bir incir ağacının altında zihninin aydınlandığına ve ilhama kavuştuğuna inanılır. Kitabi dinlerden de inziva örnekleri verilebilir. Ruhbanlığın kurumsal bir nitelik aldığı Hristiyanlık'ta kırsal kesimlerde serpiştirilen şapel ve manastırlar birer inziva mekanı görünümündedirler. İslam'a gelince Hazreti Peygamber Hira mağarasında inziva halindeyken vahye mazhar olmasına karşın tavsiye edilen inziva hayatı sadece Ramazan ayının son 10 gününde bazı Müslümanlar tarafından gönüllü olarak gerçekleştirilen itikaf ile sınırlı tutulmuştur denilebilir. İslam'ın ilk yıllarında muhtemelen dünyadan elini eteğini çekmiş Hristiyan din adamı ve keşişlerinden etkilenerek nefse ceza verme ve onu öldürmeye yönelik bir eğilim, parantez içinde Goldziyer 539 içerisinde olan 3 sahabi örneği olmakla birlikte kuşkusuz Hazreti Peygamber her türlü keşişsel eğilimlere ve ruhbaniyete karşıydı. Günümüz Türkiye'sinde karşılaşılan farklı bir inziva türü olarak kimi Risale-i Nur gruplarında görülen vakıflık zikredilebilir. Vakıflık, grup üyesinin grup amaçları doğrultusunda daha etkin faaliyet gösterebilme amacıyla evlenmemeyi tercih ederek kendisini grubuna ve onun ideallerine vakfetmesidir. Bu durum aynı zamanda tam adanmışlığın da bir belirtisidir. Vakıflık marjinal bir uygulama olmakla birlikte söz konusu grupların özellikle üniversite öğrencileri arasında bir artış eğilimi gözlenmektedir. Meşveret ve Kurtoğlu cemaatlerinde bekarlığı tercih eden vakıfların bulunduğunu biliyoruz. Bir vakıf hayatı boyunca vakıf kalabildiği gibi belirli bir süre sonra bundan vazgeçip evliye adım da atabilir. Meşveret grubunda bu türden uygulama kurumsal bir nitelik kazanmış gözükmektedir. C. Dini üyeliğin toplumsal statüsü. Dini kuruluşlar sosyal tabakalaşma sistemiyle de yakından ilişkili olabilir. Tüm resmi dini kuruluşlar, kilise, cemaat ve tarikatlar için geçerli değilse de resmi olanlar daha çok üst tabaka gruplarından oluşan güçlü ve imtiyazlı üyelere sahip olmaya, sekt türü dini gruplarda ise daha az imtiyazlı şahısları kendi saflarına katmaya yönelik bir eğilim söz konusudur. Bir başka deyişle ana akım dini kuruluşlar, muhtemelen yüksek statülere sahip grupları temsil ederken, yoksul ve işsizlerden oluşan güçsüz ve imtiyazsız, Yani temel sosyal haklardan yoksun kimseleri temsil etmekte güçlük çekecektir. Buna paralel olarak mevcut sosyal düzenin aynı zamanda kendi üyelerinin çıkarlarına hizmet etmesinden dolayı dini itiraz ve protestoların resmi dini kuruluşlardan gelme ihtimali de düşük olacaktır. Resmi dini kuruluşların toplumdaki egemen gruplarla ilişkilendirildiği ve toplumda gelir dağılımı memnuniyetsizliğinin yaşandığı yerlerde yeni dini akımlar, tarikat ve cemaatler, dışlanmış ve gelir dağılımı adaletsizliğine maruz kalmış kimselerin sıkıntılarını dışa vurmada bir araç olarak görülür ve bu da sosyal değişimi etkileyen önemli bir faktördür. Bunun anlamı şudur. Yerleşik ve resmi dini kuruluşlar devlet ve statükoyu ne kadar çok desteklerse güçten yoksun olanları o derece az temsil edebilir. Bundan dolayı bu güçsüz topluluklar farklı dini örgütlenme biçimine ihtiyaç duyacaktır. Parantez içinde Burt 71. Sovyetler Birliği'nde din. Dinin baskıcı rejimler altında paralel konumda faaliyetini sürdürebildiğine dair komünizm öncesi ve sonrası Rus hinterlandı ilginç bir görünüm arz eder. 1917 Bolşevik devriminden önce devlet desteğini arkasına alarak rakiplerini bertaraf eden Rusya'daki dini tekeller sistemin içerisinde uyumlu ve uysal bir görünüme sahipti. Ancak adeta kış uykusuna yatmış görünen Ortodoks, İslam ve daha az sayıdaki Katoliklerden oluşan güçlü din mensupları Rus devrimi ile birlikte barışçıl uyuşukluklarından sıyrıldılar. Çünkü devrimi izleyen iç savaşta dini gruplar aşırı şiddetin kurbanları olmuşlardı. Bolşevikler kontra devrimci aktivitenin kaynakları olarak camileri, kiliseleri, manastırları ve din adamlarını hedef aldılar. Dini liderler süreç içerisinde çoğunlukla öldürüldüler ya da hapse atıldılar. Sovyet rejimi saldırılarını her bölgenin egemen dinleri, özellikle İslam üzerine yoğunlaştırdı. Potansiyel milliyetçi muhalefet kaynağı olarak İslam'a şiddetle saldıran Sovyet yönetimine karşı paralel İslam, bütün Sovyet dönemi boyunca biraz hasar görse de yer altında kalarak varlığını sürdürdü. 1990'lara doğru Komünist Parti'nin politik güç kaybı ile birlikte Müslüman liderler temel İslami usuller hakkında halkı eğitmek üzere güçlerini yeniden organize etmeye başladılar. Bu ortak ve düzenli çabalar sabık Sovyet Birliği'nin tarihsel tüm İslami bölgelerinde yoğun baskı ve karşı öğretimin sonuçlarından doğan kayıplarını tamamıyla telafi etmemiş olsalar da büyük ölçüde meyvelerini vermiş görünüyor. Parantez içinde Forese 2004-57. D. Karizmatik liderler. Karizma, Weber'de tarihin özel bir yaratıcı ve devrim gücüdür. Gerçek, sözde ya da farazi olup olmadığına bakılmaksızın bir kişiye atfedilen olağanüstü bir niteliktir. Etkili bir lider, çoğu kez mevcut sosyal düzeni eleştirmesinin yanı sıra karizmatik gücünden dolayı başkalarını yeni bir hedefe doğru motive edip yönlendirebilir. Çoğunlukla dini lider konumunda da olan karizmatik şahsiyetler, toplumdaki anomik durumun üzerine odaklanarak daha anlamlı bir dünya için katalizör görevi üstlenirler. Bunlar beklenmedik anda ortaya çıkarlar ve genellikle devrimsel nitelikte sonuçlara yol açarlar. Sosyal değişme bu nedenle yerleşik kuruluştan karizmatik bir ayrılmaya bağlıdır. Parantez içinde Thompson 62. Weber, dinin sosyal değişim üzerindeki etkisini açıklamak üzere dini önderleri peygamber ve rahip olmak üzere iki tipte ele alır. Karizmatik bir önder olarak peygamber, güçlü bir devrimci olarak değişmeyi gerçekleştirme misyonuyla hareket eder. Orijinal dini tecrübesiyle yerleşik, geleneksel modele meydan okur ve başarılı olduğunda eleştirdiği geleneksel kültür üzerinde köklü değişimler gerçekleştirir. Oysa rahip, bürokratikleşmiş, kurumsallaşmış bir düzenin parçası halindedir. Karizma doğası gereği istikrarsızdır. Başarısız olma ihtimali de vardır ve yine biricik özelliği kaçınılmaz olarak ölümlü bir lidere bağlıdır. Karizma bundan dolayı rutinleşmek, sıradanlaşmak, liderin ölümünden sonra sosyal yapılara uyum sağlamak zorundadır. Karizmanın sıradanlaşmasında bürokratikleşmenin rolü etkindir. Daha fazla üye ve takipçi edinme isteğiyle gerçekleşen nüfus artışı kaçınılmaz olarak bürokratikleşmeyi ve kurumsallaşmayı doğurur. Parantez içinde Burt 155-193. Karizmatik siyasetçi ve sanatçılar. Bir kimsenin izleyici grubu olmaksızın yalnızca görünümü ve yaptıklarıyla karizma iddiası geçersizdir. Bugün karizma terimi sosyolojik anlamının dışında çok daha geniş bir biçimde kullanılmaktadır. Futbolcular, siyasetçiler, sanatçılar ve benzeri kişileri karizmatik olarak kabul etmek, birçok noktayı gözden kaçırmak anlamına gelir. Bir kere bu karizma, bir takım yerleşik uygulama biçimlerinden uzaklaşma üzerine dayanır. Söz konusu şahıslar, Weber'in tartıştığı olağanüstü büyüsel güçlere nadiren sahip olabilirler. Dolayısıyla bunlar anlamlı sosyal hareketlere liderlik etmezler. Parantez içinde Burt 53-74. Karizmatik liderlik konusunda şu hususun dikkatten kaçırılmaması gerekir. Sosyal bir değişim anlık bir durum olmayıp tıpkı bir kaptaki suyun kaynama noktasına gelmesi ya da ham bir elmanın olgunlaşarak zamanla kızarması gibi nitel ya da nicel birçok faktörün etkili olduğu toplumsal bir süreçte gerçekleşir. Sosyal değişimin çoğunlukla tarihçilerin ve biyografi yazarlarının kullandığı tek bir büyük adam, parantez içinde great man imgesine indirgenmesiyle değişim konusunda etkili olan diğer faktörlerin hesaba katılmaması sosyal bilimci için bir görme kusurudur. Tarihçiler büyük adam teorisiyle güçlü liderlerin önderlik ettiği toplumsal hareketlerin sosyal değişimlerin önemli bir kaynağı olduğunu iddia ederler. Çağdaş sosyologlar ise tarihi tek tek bireylerin yaptığından çok toplumsal yapıların bireyleri ortaya çıkardığı görüşünü benimserler ve büyük adam kuramının sosyal değişmenin evrensel bir açıklaması olarak alınmasını yadsırlar. Buna göre her büyük reformcunun başarısı elverişli toplumsal şartlara bağlıdır. Parantez içinde Fichte 1996-169. Karizmatik dini önderler, alperenler ve kahramanlar önemli değişmeleri etkileyen birer araçtır. Bunlar elverişli toplumsal koşullardan yararlanarak dikkat çekici başarılara imza atmış olabilirler. Bu durumda sosyal değişimin bireyler yerine kolektif hareketlerin ve toplumsal yapının etkileriyle açıklanması ve çözümlenmesi daha doğru görünmektedir. Bir örnekle konuyu açıklamaya çalışalım. 1453 tarihinde İstanbul'un fethinde Sultan II. Mehmet'in askeri ve siyasi dehası kuşkusuz çok önemliydi. Ancak onun dinamizmiyle Bizans'ın yozlaşmış toplumsal yapı arasındaki ilişki artı ve eksi yönlü kutupların çekim gücüyle açıklanabilir. Her şeyden önce 2. Mehmet, miadı dolmak üzere olan Bizans'ın egemenliğine son vermişti. Daha önce defalarca denenmesine karşın böyle bir girişim başarılı olamamıştı. Hatta 13. asrın başında son Haçlı seferleri esnasında Latinlerin İstanbul'u işgalinden bile bahsedilir. Kısacası artık Bizans birlik ve dayanışma ruhunu kaybetmiş, toplumsal yönden çöküşün son noktalarına gelmişti. Bunun gibi 2. Dünya Savaşı sadece Adolf Hitler'in kişilik ve hırslarına bağlanamaz. Hitler olayların akışını kesinlikle etkilemiştir. Ama eğer o dönem Almanya'sındaki sosyoekonomik ve etnik sorunlar olmasaydı, o asla güçlenemeyebilirdi. Şayet aynı kişilik ve düşüncelere sahip olan biri farklı bir toplum ya da dönemde ortaya çıkmış olsaydı, belki onun tarih üzerindeki etkisi bir hapishanede yatmasından öteye geçmeyecekti. Yapısalcılık, parantez içinde strukturalizm. Sosyal eylemin hali hazırdaki görünümlerinin gerisindeki yapısal formları keşfetmeyi hedefleyen yapısalcılık kuramı, modern endüstriyel toplumu yücelten, toplumsal yapılarda evrimci anlayışı benimseyen işlevselciliğin tam karşısında konumlanır. Özellikle ilkel toplumlarla uygar toplumlar arasında kurulan karşıtlıklar, yapısalcılığı geliştiren antropolog C. Levi Strauss'un Yaban Düşünce, parantez içinde The Savage Mind adlı eseriyle sarsılmıştır. Bu esere göre insan zihni ilkel ya da gelişmiş her toplum türünde aynıdır ve her yerde benzer işlev görmektedir. Ayrım sonu. Sayfa 226.